Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Merhabalar. Bugün öncelikle dinleyicilerimizin kandilini tebrik edelim isterseniz.
Evet, biz de bütün dinleyicilerimizin ve İslam aleminin kandili mübarek olsun.
Hayırlara vesile olsun. Amin. İnşallah bu güzel günde bizi de hatırlarlar umuyoruz
İnşallah.
Dinleyicilerimiz. Üç aylar başlıyor.
Evet.
Yani aslında bu tarihler, bu takvimler, biz de sohbete başlamadan önce aynısını konuştuk. Ramazan'ın ne kadar yaklaştığını, dolayısıyla bir yılın ne kadar hızlı geçtiğini de bize hatırlatıyor.
Öyle, sayılı gün çabuk geçiyor. Hele eskilerin tabiriyle ahir zamanda zamanın da bereketi yok. Malın, paranın bereketi olmadığı gibi zamanın da hiç bereketi yok. İnsan bir bakıyor ki bir anda zaman geçmiş. Bu nasıl oluyor? Muhtemelen meşguliyetlerin fazlalığı, insanların bir koşuşturma, bir yoğunluk içinde ömrünü geçirmesi sebebiyle zamanın çok nasıl geçtiğini hissetmiyor. Böyle bir izahı olabilir. Hı. Evet, 3 aylar 12 aylı kameri takvimin, hicri takvimin en mukaddes aylarından sayılıyor. Recep, Şaban ve Ramazan. Bunlar diğer aylardan ayıran bir takım dini hususiyetleri var. Onun için bunları farklı tutuluyor. Malum, her ne kadar biz şimdi miladi takvimi kullansak da veya güneş takvimini kullansak da Müslümanlığın bütün mukaddes günleri ay takvimine, yani kameri takvime göredir. Dolayısıyla hicri takvime göredir. Bu iki takvim de yine inananlar arasında varlığını, cariliğini devam ettiriyor. Üç aylar Muharrem, Safer, Rebiül Evvel, Rebiül Ahir, Cemazil Evvel, Cemazil Ahir'den sonra yılın tam ortasındaki üç aydır. Bu üç aylar, ki bunlardan bir tanesi eskiden haram aylar adıyla anılır ve çok kıymet verilen bir aydı. Dört ay vardı, yani İslamiyet'ten önceki Araplar arasında Arapların hürmet ettiği. Bunlardan bir tanesi Recep'ti. Recep isim itibariyle de zaten heybetli, hürmete şayan demektir. Recep-i Müreccep diye Osmanlılar onu söylerler. Osmanlılar bütün Arabi ayları anarken ona bir hürmet ifadesi eklerler. İşte Muharremül Haram, Recep-ül Müreccep, Şaban-ı Muazzam, Ramazan-ül Mübarek gibi
bir tamlama yapıyor.
Bilhassa bu kıymetli, içinde kıymetli gecelerin ve kandillerin olduğu aylara, ki bunlar dediğim gibi Muharrem ve üç aylardır, bunlara kıymetli tazim ifadeleriyle, sıfatlarıyla anarlardı. Diğer haram aylar Muharrem, Zilkade ve Zilhicce idi. Bu dört haram ayın mübarek ve muhterem olduğu Müslümanlık tarafından da teyit edilmiştir. Ama İslamiyet'ten önceki Arapların bu haram aylara vermiş olduğu hükümler, bağlamış olduğu hükümler İslamiyet'ten sonra tedricen ortadan kalkmıştır. Ama bu aylar mübarek aylardır. Muharrem mübarek bir ay çünkü içinde Aşura günü vardır. Zilhicce mübarek baydır çünkü içinde Kurban Bayramı vardır ve Kurban Bayramı'nın önündeki 10 gün yine İslamiyet'in mübarek, Kur'an-ı Kerim'in mübarek tuttuğu günlerdir. Bu Recep, Şaban ve Ramazan. Şaban kısımlar, şubeler manasına gelir. Recep ayı malum haram aylardandır. Haram aylardan sonra eskiden Araplar gidecekleri yerlere giderler, şubelere ayrılırdı. Hmm. Kısım, onun için Şaban şubelere ayrılmak, kısımlara ayrılmak demektir. Ramazan ise yakıcı, yanan manasına geliyor. Aylara isim verildiği zaman bu ayın çok sıcak bir günde güne denk geldiği düşünülebiliyor, öyle olduğu söyleniyor. Ama şöyle bir izah da var. Bu aya hürmet eden müminlerin günahları, kabahatleri yanar gider. O cihetten bu ay isimlerinin sembolik de olsa manalarının ayın muhteviyatıyla irtibatı vardır. Üç aylar kıymetli aylar bizim kültürümüzde de, yani sadece dini hayatta, yani dini kaideler bakımından değil, haklarında varid olan hadis-i şerifler var. Kısmen Kur'an-ı Kerim'de bazılarına işaret var. Bazıları Ramazan ayı gibi açıkça söyleniyor. Recep ayı, ki üç ayların birinci ayıdır. İçinde iki tane mühim kandili var. Regaib ve Miraç kandili var. Şaban ayında yine mühim bir kandil, Berat gecesi, Berat kandili var ki İslamiyet'te günü, tarihi en kesin olan budur. 14-15 gecesi Berat gecesidir. Ve 15'i günü de Berat günüdür. Bu kandil günüdür. Ramazan ayı zaten oruç ayıdır. Ve Kadir gecesinin mündemiş olduğu, içinde bulunan aydır. Bu bakımdan üç aylar kıymetlidir. Peş peşe gelen üç ay. Şimdi eski sosyal hayatımızda, dini hayatımızda elbette ki daha önce de anlattığımız gibi Osmanlı cemiyeti prensip itibariyle dindar bir cemiyettir. Müslümanı da, Müslüman olmayan da kendi dinine göre Dindarlık prensiplerini yaşar. Şark cemiyetlerinin hususiyetlerinden bir tanesi de budur.
Eski toplumların da genel özelliği
zaten öyledir. Bu. Zaten öyledir.
Çünkü hayatı değiştirecek, o rutin akışı bozacak, ona biraz belki farklılık katacak. Bu hani derin bir ibadet de olabilir, biraz eğlence de olabilir. Dini başlıklar var sadece.
Evet, evet. Ve de din her zaman insanlar için bir koruma şemsiyesi hasıl etmiştir. Onun için eski cemiyetler dindandır. Osmanlı cemiyeti için aynı şeyi söylüyoruz. Bu gündelik hayat dinin ciddi manada şekillendirdiği bir hayattır. Evlilikler, çocuk doğumları, düğünler, yeme içme kaideleri hepsi dinle yakından irtibatlı olduğu için din günlük hayatın içindedir. Bu hadisenin, bu gerçekliğin, realitenin içinde bir de mübarek geceler var. Bu mübarek geceler insanların hem dini manada hem sosyal manada farklı yaşadığı günlerdir. Dini manada farklı yaşarlar. Çünkü bu günler zaten dinin kıymet verdiği günlerdir. İşte bir Aşure günü gibi, bir Mevlid kandili, Regaib kandili, Berat gecesi, Miraç kandili, Kadir gecesi, işte iki bayramlar ve bu arada mesela bayramdan önceki 10 gün gibi bu günler dinin kıymet verdiği günlerdir. Bu günlerde insanlar daha çok ibadet yapmak isterler, daha çok namaz kılarlar, daha çok oruçlu geçirmeye çalışırlar, daha çok zikirle, Kur'an-ı Kerim okumayla meşgul olurlar. Sadaka adetlerini arttırırlar, vermedilerse verirler, veriyorlarsa arttırırlar. Daha bir kendilerini mesuliyet, sorumluluk altında hissederler. Onun için bir dini vurgusu var. Bir de bugünler kılık kıyafetiyle, yeme içmesiyle sosyal münasebetlerin de arttığı, insanlar birbirine gittiği, geldiği, birbirini aradığı, sorduğu, kandilini tebrik ettiği, dua istediği, dua ettiği günlerdir. O bakımdan sadece bayram günleri gibi eğlence değil, bayram günleri eğlence günleridir. Yani hem dini günlerdir fakat onlar da eğlence ağırlığı vardır. Fakat onun dışındaki günler, kandil günleri ise eğlenceden ziyade ibadet ve sosyalleşme günleridir. Bu günlerde bir kere 3 aylardan bahsediyoruz. Mevlid kandilinin ayrı bir ritüeli vardır. Mevlid okunur. Hazreti Peygamber'in doğumuna dair haberler dinlenir. Aşure gününün ayrı ritüelleri vardır. Bugün de evin nafakası arttırılır. Duaları var, onlar okunur. Ve mutlaka Aşure gününde veya Aşure günü mümkündesi Muharrem ayında yeni bir elbise giyinilir. Yani mesela Osmanlıların adetidir bu. Biraz da kadınlar buna çok emniyet verirler. Yeni bir şey aldıkları zaman bunu Muharrem'e saklarlar. Aşure günü giymeye emniyet verirler.
Hatta birbirlerine hediyeler verdiğini değil mi?
Ve bu hediye verirler. Ve bu hediyeler umumiyette de giyim kuşam hediyesi olur. Çünkü yani yeni bir hediye herkes alamayabilir ama hediye elbise olursa
bir de kumaş vesaire.
Kumaş dikili. Onu giyer o gün. Yani dolayısıyla bu Muharrem ayında yeni yıla yeni elbiseyle başlamak eskilerin tefeül ettiği, uğur saydığı hadiselerdendir.
Ve bunların yine dinen bir altyapısı yok. Mutlaka. Sadece sosyal.
Şimdi burada yeni bir yıl başlıyor. Bu yeni yıla yeni elbiseyle başlamak kıymet verilmiş. Fakat şöyle bir dinde de şöyle bir kaide var. Cuma günü yeni elbise giymek müstehaptır. Buradaki yeniden kasıt ne? Yıkanmış yeni mi yoksa yeni
ilk defa.
Dikilmiş ilk defa mı? Her ikisi de. Her ikisi de. Onun için eskiler cuma günü mutlaka temiz elbise giyerler veya yeni bir elbiseleri varsa bekletirler.
Hiç değilse bir çorap.
Evet, hiç değilse bir çorap. Cuma günü onun duası bir. Yani İslamiyet öyle bir dindir ki insanın günlük hadiselerinin tamamını kontrol ediyor. Bazen farzlarla, bazen vaciplerle, bazen sünnet, bazen müstahaplarla. Yeni bir elbisenin giymeni düşün. Cuma günü giymeyi kıymet veriyor. Cuma günü onun bir duası var. Ya Rabbi, bana bu elbiseyi giydirdiğin için sana hamd ederim. Bu elbise olmayanlara da ver şeklinde duası var. Yani bu aynı zamanda hoş manası olan dualardır. Yani bana bunu giydirdin, benim hiçbir dahlim yok. Sen bana giydirdin bunu. Sen dilemeseydin bunu giymezdim. O zaman sen bunu olmayanlara da giydir. Yani digergamlık gösteriyor orada. Yani benim hakkım olmadığı halde, liyakatım olmadığı halde bu elbiseyi bana... Yemek duasında da aynısı vardır. Sen bunu bize liyakatımız olmadığı halde, yani bizim bir emeğimiz olmadığı halde... Evet, şimdi parasıyla aldık ama bir ekmeği bile kaç kişi hazırlıyor? Yani bizim ne emeğimiz var onda? Evet. Sadece para katkımız var. Yedirdin, başkalarına da yedir. Dolayısıyla böyle ritüelleri var. 3 aylar apayrı bir atmosfer, modern tabirle peş peşe gelen 3 ay. Uzun aylar. Mesela bir Mevlid Kandili gibi, bir Aşure günü gibi değil. Hatta bayramlar gibi bile değil. Ciddi bir şeye giriliyor.
Süreç.
Safahata giriliyor, evet. Sürece giriliyor. Bu safahat dini hayatın çok kesif, yoğun yaşandığı bir safahattır. Ve arkasında zaten üçüncü safhası da oruç ayıdır. Apayrı bir oruç ayıdır.
Şimdi o zaman biraz işi başından isterseniz, hani üç ayların tarihi belli sonuçta. Ama yine de resmi olarak başladığı nasıl ilan ediliyor? Oradan başlayalım. Sosyal hayata nasıl damgasını vuruyor? Bu üç ay içinde neler değişiyor insanların hayatında? Ramazan'ı belki biraz daha detaylı önümüzdeki günlerde konuşuruz.
Şimdi üç aylar Eşhurus Selase eskilerin tabiriyle, bir kere gelmeden önce insanlar bunun farkında. Biliyorsunuz eski takvimde aylar ayın doğuşu ve doğuşunun görülmesiyle başlıyor. Sadece doğuşu da değil. Ay doğar ama dünyadan o gün görülmez, ertesi gün görülür. Bu bütün dünyadaki bu bayram ve Ramazan ihtilafının sebebi de budur.
Görülmüş.
Yoksa bir sakatlık, bir aksilik, bir yanlışlık Müslümanların fende geri olmasıyla alakalı bir şey değildir. Bir yerde görülür, bir yerde görülmezse ay başı da farklı olabilir. Din bunu tanzim ediyor. Bu zaten insanlar için de kolaylıktır. Hele hele takvimin bu kadar kolay, herkes tarafından bilinmediği, hesabın kolay yapılamadığı zamanlarda hilali gözetleyerek ayı başlatmak, hilal görülmüyorsa önceki ay 30'a tamamlamak en pratik, en doğru yoldur. Çünkü Arabi aylar 29,5 gündür. 29,5 gün olmayacağına göre ay, yani bir yarım gün olmayacağına göre 30 ve 29 olur. Buna göre bir formül konulmuş. Üç aylarda yine hilalin gözetlenmesiyle başlar. Hilal görülmüş ise Recep ayı başlar. Hilal görülmemiş ise bir önceki ay Cemazil Ahir 30'a tamamlanır. Ertesi gün Recep başlar. Ve üç ayların başlaması bilhassa dindarlar arasında ciddi bir heyecan, ciddi bir hareketlenme doğurur. Bir, daha farklı ibadetler yapmak. İkincisi, Ramazan'a hazırlık babından. Dediğim gibi Recep ayı mübarek bir aydır. Bu ayda iki tane kandil var. Bu kandiller zaten hususi olarak kutlanacaktır. Ama pek çok dindar insan Recep ayında, biraz evvel anlattığım gibi, kendini daha ciddi dini ve içtimai mesuliyet altında hisseder. Bu ayın tamamını oruçla geçirenler vardır. Çünkü Recep ayı, Şaban ayı ve Ramazan ayı, her ne kadar Ramazan'ın tamamı oruçla geçirilecek ise de Recep ve Şaban'da da oruç tutarak Ramazan'a hazırlanırlar. Buna Ramazan'a karşılama adı verilir. Bu
fiziksel Recep, olarak da böyle ama aynı zamanda bazı özel günler var içinde. Mesela pazartesi, perşembeyi oruçlu geçirmek gibi.
Şimdi bunu nasıl yaparlar? Ramazan'ı nasıl karşılarlar? Bir kere 30 gün oruç tutulacak. Bundan önce birkaç gün oruç tutarak, eğer yıl boyu oruç tutmaya kendini alıştırmamışsa, çünkü bazı insanlar devamlı her hafta pazartesi, perşembe oruç tutarlar. Bu güzel bir adet. Adet edindikten sonra da kolay, sağlıklı bir insan için. Bazıları, ki bu biraz zor olmakla beraber alışanı, demek bu da kolay. Davut orucu denilen, bir gün oruç tutar, bir gün yer. Bir gün oruç tutar, bir gün yer. Bu şekilde oruçlu geçirirler seneyi. Bunların sayısı azdır ama vardır. Pazartesi, perşembe orucu tutanların adedi çoktur. Bundan sonra Eyyam-ı Beyz denilen üç günleri tutanlar vardır. Bu üç günler Arabi ayın, yani Hicri takvime göre ayın 13, 14 ve 15. günleridir. Ortası. Rivayete göre Adem Aleyhisselam bu günlerde cennetten çıkmış ve dünyaya gelmiş ve bu üç günü oruçlu geçirerek cennette işlediği günah demiyoruz ona, kabahat de demiyoruz, zelle, yani ayak sürçmesinin kefaretini bu şekilde ödemiş ve dünyada başka mükafatlara kavuşmuştur. Adem Aleyhisselam'ın dünyaya gelmesi aslında bir ceza.
Evet, kovulma.
Bir yandan bir cezadır ama bir yandan da aslında mükafattır. Adem Aleyhisselam'ın dünyaya gelmesi olmasaydı bu biz olmazdık. Müslümanlık olmazdı. Hazreti Peygamber olmazdı. Onun için Adem Aleyhisselam'ın cennetten yeryüzüne gelmesi bir sürgün, bir ceza gibi görülüyorsa da aslında bir mükafattır kendi içinde, bizim içinde. Çünkü ondan sonra onun soyu dünyada işlemiş olduğu bütün hayırlar babalarına da sevap olarak yazılacaktır. Adem Aleyhisselam hepimizin babasıdır. Kim ne derse desin, bütün bildiğimiz iyilikleri bırakın sadece ibadet olarak, insanlık itibariyle yaptığımız her şey biz Adem Aleyhisselam. Parayı basan da odur, madeni kullanan da odur, elbiseyi, bu hepsi Adem Aleyhisselam'dan öğrenilmiş ilimlerdir. Sonradan inkişaf ettirilmiş olabilir. Ama ondan geliyor.
Ya da unutulup sonra yeniden
hatırlanmış. Unutulup sonradan tekrar hatırlanmıştır. Evet, aynen öyle. Adem Aleyhisselam bir taş devri adamı değildi. Yüksek hasletlere sahip, seçilmiş bir şahsiyetti. Peygamber daha ötesi yok. Elbette ki yaşantısı da ona göreydi. Bu Eyyam-ı Beyz'i çok kişi tutardı. Benim ben çocukluğumda da çok kişinin Eyyam-ı Beyz'i oruç tuttuğunu biliyorum. Bunun bir de şöyle mantığı var. İslam dininde yapılan bütün kabahatler misliyle cezalandırılır. Eğer tövbe edilmezse, affedilmezse. Çünkü tövbe kapısı açık. Tövbe etmedi adam, unuttu. Bir iyilik yaptı, ondan silinmedi. Şefaate uğramadı. Allah da affetmedi. Çektiği ızdıraplar da karşılık gelmedi. O günaha bir günah yazılır. Ama sevaplar öyle değil. Yapmış olduğu her bir hasenata en az 10. Mesela 1 lira sadaka vermişse 10 lira sadaka vermiş oluyor. Bir gün oruç tutmuşsa 10 gün oruç tutmuş oluyor. Bir rekat namaz 10 rekat namaz oluyor. Bu asgarisi ama. İhlasın nispetinde veya başka bir takım şeylere riayet etmesi, mesela cemaatle namaz kılarsa veya çok ihlas yükselir, o ayrı. Şimdi 3 gün ya oruç, birerde bir gün, 10 gün oluyor, 30 gün. Bir ay oruçlu geçirmiş oluyor. Yani eyyamı beyzi tutarak. Bu Recep ayında da bu 3 gün en az oruç tutarlar. Çok kişi pazartesi, perşembe ve ayrıca kandilleri tutar. Kandiller zaten o güne de, perşembeye de denk geliyor gece olarak. Oruç tutmak bir kere 3 ayların en mühim hususiyetidir. Hazreti Peygamber'in Şaban ayında çok oruç tuttuğu rivayet ediliyor Ramazan ayından sonra. Fakat tamamını oruçta geçirmeyi tavsiye etmiyor. Tamamını oruçta geçirmek insanı yorgun düşürür ve bir bıkkınlık meydana getirir. O Ramazan ayını daha hevesle, şevkle ve güçlü tutmak lazım. Evet, birkaç gün oruç tutmak övülmüş, methedilmiştir. Hem sevap kazanmak hem Ramazan'a hazırlık cihetinden. Ama devamlı oruçta geçirmek ancak çok müstesna insanlara nasip olacak bir haslettir. Nitekim aynısını biz hacda da görüyoruz. Hacca gidenler çok hevesli oldukları için ilk günlerde aşırı derecede kendilerini yoruyorlar. Tavaflarla, nafile ibadetlerle. Sonra iklime de alışmadıkları için, gıdaya da alışmadıkları için, bir de şimdi air conditionlardan hasta oluyorlar. Hac zamanı farz ibadetleri yapamıyorlar. Pek çok kişi de bunu görüyoruz. Onun için ben hacca gidenlere şunu tavsiye ediyorum. Hacca kadar hiçbir şey yapmayın. Yan gelin yatın. Kabe'yi seyretmek bile ibadettir. Yani yormayın kendinizi. Ondan sonra gücünüz kalırsa yaparsınız. Çünkü farz mühimdir. Farz da hiçbir şey için terk edilmez. Dolayısıyla 3 aylarda, bilhassa Recep ve Şaban, Ramazan ayının hazırlandığı aylardır. Bu aylarda oruç tutmak çok övülmüştür. Bu aylarda sadaka vermek elbette ki eskilerin pek çok adetiydi. Sarayda da 3 aylar geldiği zaman mesela, sarayda da bir ağırbaşlı hava eserdi.
O zaman para şeklinde mi
para, verilir? Para, elbiseler, kumanyalar gönderilirdi. Mesela sarayda belli ailelere kumanya, belli ailelere elbise, belli ailelere para gönderiliyor.
İhtiyaç sahibi aileler midir bunlar?
Tabii ihtiyaç sahibi ve bendegen. Olan da olmayan da. Bir kısmı bendegen. Yani hediye verilmesi, herkes hediyeyi sever. Ve ne kadar insan zengin de olsa gelen hediye onun da bir ihtiyacı karşılar. Ve verilir, bir kısmı da fakir ailelerdir. Sarayın böyle bir düzeni var. Bendegen vasıtasıyla İstanbul'daki ve Anadolu'daki fakir aileler tespit edilmiş. Onlara bu şekilde yardımlar yapılır. Bu 3 aylarda arttırılıyor. 3 aylar sarayda da bir ağırbaşlılık ayıdır. Mesela normalde sarayda her gün, Yıldız Sarayı için, Sultanahmet Devri için söylüyorum, nöbet çalar bando. Daha evvel mehter çalardı Topkapı Sarayı'nda sabah akşam. Sabahleyin ve ikindi vakti. Her gün 2 kere 20 dakika falan sürer veya yarım saat sürer. Ramazan ayında çalınmaz bu. Bu haram olan bir şey, özür dilerim. 3 aylarda çalınmaz. Haram olan bir şey değil elbette ki bando çalmak. Ama eğlence tarafı olduğu için işin 3 aylarda bu münasip görülmez.
O ruhu bozmamak için
havayı. Sarayda bando, bir de insanlar o anda Kur'an-ı Kerim okuyor olabilir. Artar çünkü bu ibadetler. Bandoya kesiliyor, inkıtağa uğruyor. Mesela bu enteresan bir detaydır saray hayatında. 3 ayların başı regaib kandili var, ilki. Bu regaib kandili, ragibetler manasına gelen, rağbetler manasına gelen bir kandil. Cenab-ı Hakk'ın yer semasına kudretinin nüzul edip insanlara her istediğini verdiği mübarek bir ay. Halk arasında Hazreti Peygamber'in ana rahmine düştüğü tarih olarak bilinir. Bu yanlıştır. Takvim olarak da yanlıştır. Dini olarak da yanlıştır. Ayın sonunda Miraç kandili vardır. Miraç kandili Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ve oradan da göklere çıkarıldığı bir gündür. İslam tarihinin en mühim günlerinden bir tanesidir. Yine Şaban ayında, Şaban'ın ortasında Berat kandili vardır. Berat kandili herkesin başına geleceklerin kaderinin zaten belli de levh-i mahfuza intikal ettirildiği tarihtir. Rızıkların ayarlandığı tarihtir. Ve yine çok sevaplı amellerin yapıldığı tarihtir. Ondan sonra zaten Ramazan ayı geliyor. 3 aylar dediğim gibi eski maneviyat iklimimizde, modern tabirle çok canlı, dini ve sosyal hayatın yaşandığı aylardı. Biz de inşallah istifade ederiz bu ayların feyzinden, bereketinden ve bütün dinleyicilerimizin de istifade etmesini temenni ederiz, umarız.
Kısacık bir ara vereceğim. Sonrasında özellikle kadınların ve çocukların 3 aylardaki artan aktivitesinden bahsedeceğim. Bir yandan da tabii 3 aylar aynı zamanda dini eğitimin de yoğunlaştığı aylar. Saraydan Anadolu'ya yayılan gençlerin bu bilgileri nasıl yaydığını, hayatın, günlük hayatın Anadolu'da nasıl değiştiğini izniniz varsa konuşalım. Kısa bir aradan sonra buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. 3 aylar bir kere tabii bizim manevi olarak da hazırlandığımız, temizlendiğimiz, kendimizle baş başa kaldığımız, vicdanımızı rahatsız eden ne varsa biraz yukarı çıkan, pişman olduğumuz, af dilediğimiz, sadece Allah'ın huzurunda değil belki gerçekten ben sizi kırdıysam sizden de özür dilediğim, sizden yani insanların da birbirinden özür dilediği aylar.
Kalplerin bir biraz yumuşadığı aylardır bunlar. Kalpler yumuşadığı zaman insanlar hatalarını biraz daha iyi yakından görürler. Biraz daha berrak olarak görürler. Kalpler yumuşadığı için insanlar biraz daha mütevazi olurlar. İşte af dilemek, yapılan hataları telafi etmek mümkündür. Zaten bu gibi mübarek günler biraz da bunun için getirilmiştir. Yoksa Allah'ın elbette ki kulların ibadetlerine ihtiyacı yoktur. Bu günlerin kıymeti kulların istifadesi içindir. Bu da böyle bir sadece dini bakımdan arınmaya değil, aynı zamanda bir muhasebe yapmaya da vesile oluyor. Yani insanı biraz daha kesif, yoğun hislere sevk ederek bu gibi faydeler de hasıl ediyor. 3 aylar da bunlardan bir tanesidir. Hı hı.
Şimdi bir taraftan da tabii hep böyle dışarıdan bakıldığında çok ciddi, çok koyu renkli gibi algılanıyor burada. Şimdi, buradan bakınca şimdi belki de bu dönemde.
Şimdi bizim tabii şimdiki sosyal hayatımızla bundan 100-150 yıl, 200 yıl önceki sosyal hayatımızı aynı olarak görmeyelim. Bir kere Osmanlı cemiyetinde din zaten cemiyetin içindedir. Ve din ve sosyal hayat birbirine kaynaşmıştır. Ve dolayısıyla din çok sevimli ve sosyal hayatın içindedir. Ve gayet tabii mekaniki olarak yürür. İnsanların dine uyması, şimdi ben bir dini kayda uyacağım aman çarp, öyle değildir yani. Gayet tabii bir şekilde kendiliğinden uyarlar. Bu cemiyet hususiyetidir.
İşte ama o zaman çocukları aslında işte, daha rahat intikal ediyor. Tabii, şimdi biz bunu başaramıyoruz.
İşte sekülerizmin en büyük zararı budur. Cemiyeti dini cemiyet olmaktan çıkarırsanız bu sefer cemiyette belli gruplar dini biraz daha radikal, biraz daha rafine halde yaşamaya çalışırlar. O da dediğiniz gibi sizin biraz evvel anlattığınız ciddiyet, sertlik ve erişilmez, ürkütücü
herkesin
yapamayacağı bir şey gelir. Evet. Ve ondan sonra insanlar der ki ya namaz kılmak çok sevap, oruç tutmak çok sevap ama farz değil, biz yapamayız. Böyle bir imaj hasıl oluyor. Halbuki Osmanlı cemiyeti böyle değildir. Kadın erkek, köylü şehirli, büyük küçük, fakir zengin herkes belli bir takım din kaidelerine normal hayatın gidişi içinde uyarlar. Ve de din zaten zor kaideler değildir. Yani basit bir bedevinin, küçük bir çocuğun, yaşlı bir insanın bile uyması emredilen kaidelerin elbette ki çok sert, çok zor olması beklenmez. Ama insanlar cahillik sebebiyle veya başka sebeplerle, taassup sebebiyle bu hale getirmiş olabilirler. O ayrı bir mesele. Bir Osmanlı cemiyetini böyle anlamak lazım. Bakın bu geçenlerde gene okudum. Mütehassıslar bu son terör hadiseleri sebebiyle diyorlar ki İslamiyet'e ve Müslümanlara tolerans göstermek insan haklarının icabıdır. Yani terör oldu diye biz böyle bir yola gidemeyiz. Ama diyor Müslümanların da biraz düşünmeleri lazım. Biz diyor Türk tipi Müslümanlığı diyor ama şimdi yanlış anlamayın. Şimdi Türk tipi Müslümanlık şimdiki Müslümanlık değil.
Daha önce
Osmanlı
yaşamak.
Müslümanlığını diyor adam. Vaktiyle mesela diyor Osmanlı Devleti'nde diyor tasavvufun ön planda olduğu diyor. Beraber yaşama kültürünün diyor iyi bilindiği bir İslamiyet'e biz diyor muhtacız. Böyle bir İslamiyet olsa diyor. Yani bu da haklıdır. Osmanlı Devleti'nin biliyorsunuz yarısı gayrimüslimdi. Ve inanın o son zamanlardaki milliyetçilik sahikiyle olan hareketler müstesna. Onun dışında bu topluluklar arasında en ufak bir problem yaşanmamıştır. Halbuki bu problemler birbirlerini cehennemlik olarak görüyorlardı. Burası çok açık.
Yani aslında müdahale etmeye en açık noktada evet. Bile birbirlerini...
Ama işte din bunu emrettiği için... Onlar da dinlerini emretti bilemem ama Osmanlı kültürü içinde yaşadıkları için Ermenisi, Rumu, Yahudisi Osmanlı gayrimüslimi diğer gayrimüslimlerden de farklıdır. Bu kültürü almışlardı. Onun için dine uymak eskiden daha sevimli ve daha kolay geliyordu. Çocuklar dini hayatın içindeydiler. Bir kere çocuklara insanlar dini hayatı sevdirmekle mükelleftirler. Anne babaların ve çocuklar anne babalara Allah'ın emanetidir. Ne demek Allah'ın emaneti? Bu çocuğu hayatta tutacaksınız, yedirip içireceksiniz, giydireceksiniz. Başka bu çocuğun maneviyatına da bir şeyler vereceksiniz. Üçüncüsü bu çocuk cemiyete zararlı olmayacak. Yani bir sanat öğreteceksiniz. İşte bu maneviyatı buna kazandırmak için otur karşıma al eline sopayı böyle olmuyor. Çocuklara belli bazı ritüelleri sevdirmek icap ediyor. Namaz, oruç, kandil ve bayramlara hürmet. Bunlar çocuklara ve bir takım haramların çocuklara empozesi sevdirilerek oluyor. Nasıl oluyor bu? Çocukların mesela namazda oruçtaki bazı kusurlarına tolerans göstererek. İkincisi çocukları mükafatlandırarak. Üçüncüsü dini hayatı biraz renklendirerek, eğlenceli hale getirerek. Mesela kandillerde mevlüt okunur. Mevlütlerde şeker vardır. Şerbet içilir. Para verilir. Çocuklar mevlütten ne anlar? Çoğu belki dinlemez bile. Ama elbette ki istifade eder. Orada bulunur. O belki şeker almak için. Hediye almak için. Şerbet içmek için bulunur. Ama o dini ritüel onun içinde yer eder. Büyüdüğü zaman o da bunu gayet tabii bir şekilde yapar. Ve çocuklara da aynı bir şekilde davranır.
Yani şimdi ya aileler çocuklarını bu ortamlara sokmuyor ya da çocuklar geldiğinde o ortamı işte mevlütse eğer evin sahibi ya da davet sahibi ya çocukları niye getirdiniz? Gürültü yapıyorlar.
Veya çocukları bir büyük adam şuuruyla o ibadetleri bütün erkanıyla huşu içinde yapmaya zorluyor. Halbuki o büyük bir adam değil. Sen bunu büyük adamdan
koşturacak
isteyemezsin.
Koşturacak tabii yani o...
Yani mesela evet 7 yaşından küçük çocukların camiye gelmesi uygun değildir. Çünkü küçük çocuğun aklı ermez. Ne yapacağını bilmez, pisletebilir. Ama 7 yaşından büyük bir çocuk camiye gelir ve camide koşturur, güler, ses çıkartır, tesbihleri atar. Normal bir şey bu. Buna tolerans göstermek lazım. Çünkü 7 yaşında çok akıllı çocuktur ama ne de olsa çocuktur. Hı hı. Yani çocukluğunu yapar o. Ona müsamaha etmek lazım. Çocuk oruç tutar, unutur yer. Benim zamanımda tekne orucu vardı. Hı. Yarım gün oruç tuturlardı. Yani bu çocuğa orucu sevdirmek için. Evet. Halbuki oruç olmaz ki öyle oruç.
Tabii yani ya tutacaksan doğru düzgün ya da hiç
olur
tutma.
Olur böyle şey falan veya değil. İşte hoş. Kur'an-ı Kerim okurken için de aynı. Hı hı. Mükafat vererek Kur'an-ı Kerim, mesela Kur'an-ı Kerim harflerini bir şeye benzeterek öğretirlerdi. Şimdi ben bunu bir yerde söyledim hemen reaksiyon göster. Olur mu Kur'an-ı Kerim harflerini böyle alay etmek gibi. Ama bunu Osmanlılar yapmışlar. Siz Osmanlı'dan daha hassas olamazsınız
ki. Şimdi öğretim metodu bu biliyorsunuz evet, değil mi? Hafıza tekniklerinden biri bir şeyi
gibi,
benzeterek.
B tekne gibi, T ona benzer, F ona benzer, cim karnı yarık, H ona benzer, H ona benzer, dal beli bükük, Z ona benzer, R çengel gibi, Z ona benzer. Bu gibi anlatıyor. Çocuk böyle ezberliyor harfleri.
Ve görsel olarak bir şey geliyor hafızasına.
Yani şimdi, bu şekilde işi yürütmüşler eskiler. Onun için 3 aylar aslında çocukların doğru. Bir de 3 aylarda siz işaret ettiniz. Hanımlar güzel giyinirler. Birbirlerine oturmaya giderler. Ve 3 aylarda umumiyetle ev halkında mutlaka birisi oruçlu olduğu için evde güzel yemekler hazırlanır. Herkes evde olur mutlaka. Zaten 2 kandil var. Onun için 3 aylar biraz daha sosyal gerek evde gerek ev dışında sosyal hayatın canlandığı zamanlardır. Onun için çocuklar da evde rahat ederler. Çocuklara hediyeler gelir. Gelen giden olur. Gelen gideni çocuklar severler. Hı-hı. Gelen giden misafir eve bir renk, farklılık getirir ve gelen çocuğa mutlaka hediye getirir. Çocuk bu hediyenin niye geldiğini bilir. Bugün mübarek bir gün, onun için geldi getirdi der. Dolayısıyla çocuğun şuur altına mübarek
böyle
günler
günlerde
sevdirilir.
Evet.
Çocuk çocukları sevindirmek Hazreti Peygamber tarafından tavsiye edilmiş kıymetli, sevaplı bir ameldir. Ne olursa olsun para veremiyorsunuz başını okşayarak çocuğu sevindirmek çok övülmüştür. Hatta anlatırlar eski İsrailoğullardan bir adam eli çamur olmuş da çamuru silmek için bir çocuğun başını okşamış. Ama çocuk sevinmiş. Çocuğun sevinmesi adamı kurtarmış, affetmişler. Halbuki niyeti
çocuk
kötü.
Bilmiyor tabii.
Çocuk bilmediği için bunu o kadar kıymetli bir amel oldu ki onu adamı affetmiş. Şimdi bu böyle. Üç ayların bir başka hususiyeti de bu aylarda mukabelelere başlamaktır. Hı hı. Mukabele aslında Ramazan ayında yapılan bir ameldir daha ziyade ama sofu hanımlar bu aylarda başlayarak hatimlerini çoğaltıp indirmek veya Ramazan ayında hepsini birden indirmeye itina ederler. 3 ayların tesbihleri, unutmayayım. 3 ayların tesbihleri diye bilinen bir adet var. Dindeki yeri nedir bilemiyorum. Elbette dinde zikretmek kıymetlidir. Bir delili var mı yok mu, o hususta bir şey söyleyemem. Delili yoksa bu mutlaka vardır demek tabii ki mahzurludur. Ama delili olmasa bile sırf sevap kazanmak için yapar. Üç aylığın tesbihlerini de bilirim çekerlerdi eskiler. Belli bir takım zikirlerin belli miktarda söylenmesinden ibarettir. Sofu hanımlar ve bilhassa yaşlar benim çocukluğumda da üç aylığın tesbihlerini çekerlerdi. Üç aylığın bir hususiyeti de, bu tabii herkese şamil değil ama sarayla alakalı. Sürre alayı gönderirler İstanbul'dan o padişahlar Mekke Medine'ye. Oradaki fakirlere sadakalar, Mekke Medine'deki mübarek yerlere işte askılar, şamdanlar, hediyeler gönderilir. Bu bir halifelik sıfatının icabıdır ve enteresan da bir merasimdir. Sürre alayı develerle, süslü develerle gelir. Bu işe vazifeli kimseler tarafından saraya getirilir. Padişah, şehzadeler, sultanlar sürre alayının gönderiliş merasiminde hazır bulunur. Bütün sultanlar, şehzadeler bu sürre alayına hediyelerle katkıda bulunurlar. Hatta saray halkının her birinin Hicaz'da bir vekili vardır. Onun namını orada tavaf yapar, umre yapar, hatta hac yapar o vekil. Bu sürre alayının gidişi Recep ayına tesadüf eder. Çünkü ancak oraya varabilir. Yani o bu sürre alayının gidişi bu Recep ayında gider. Yıldız Sarayı'ndan çıkar. Mesela son devirler için söylüyorum. Vapurla karşıya geçer. Ayrılık Çeşmesi'ne kadar merasim. Hmm. Ayrılık Çeşmesi denilen bugün Kadıköy'de. Şimdi o çeşme yıkıldı ama yeri hala duraklarda. Oradan artık Bağdat Caddesi'nden Hicaz'a doğru günlerce süren bir yolculukta gider.
Artık bu süre kırsalına geçiyorsunuz değil mi yavaş yavaş?
Bunun şöyle de bir hususiyeti vardır. Yol boyu hacca gidecekler. Eskiden yol emniyeti daha iyi olduğu için sürre alayı ile beraber giderler.
Ona iştirak ediyorlar.
Uzak yerden gelir, sürre alayını bekler. Sürre alayı ile beraber Hicaz'a devam bir eder. Bu hem eğlenceli bir seyahattir hem emniyetli bir seyahattir. Sürre alayının da İstanbul'dan hareket ettiği tarih Recep ayıdır. Ve bununla alakalı da sürre alayı yapılır İstanbul'da. Bütün halk bunu seyreder. Bu bakımdan da hayli ehemmiyettir. Ve yine dediğim gibi kandillerde, büyük camilerde mevlüt okutulur. Herkes kendi mahalle camide mevlüt okutur. İmkan olmayan kendi evinde. Öne bir su, tuz ve para koyar, mevlüt okur. Birini çağırırsa ne hala, çağırmazsa kendisi çocuklara da dinletir, çocuklara da hediye verir. Bu su ve tuz, evdeki suya ve tuza katılırlar, bereket umulur. Para da adettir öteden beri, Eshab-ı Kiram zamanından beri adettir. Diğer paraya karıştırılarak paranın bereketli olmasına ümit edilir.
Tabii bu ay için gene biraz önce söylediğiniz işte sosyal hayat değişiyor. Evlerde pişen yemekler de muhtemelen oruçlu insanlar olduğu için değişiyor. Ama bir taraftan da yavaş yavaş artık Ramazan'a hazırlık yapılan aylar. Çünkü Ramazan ayı işte daha fazla ibadete ayrılacak. Belki yaz mevsimine geliyorsa biraz daha başka işlerle geçirilecek bir ay olduğu için mutfak, kiler, evin aktarılması, evet, misafire hazırlanması da bu aylara
tabii
denk geliyor.
Ramazan hazırlıklarındaki Ramazan ayı 12 ayın içinde en mühim aylardan bir tanesi. Sizin işaret ettiğiniz gibi oruç ayıdır. 30 gün oruç tutuluyor ve evin hemen hemen tamamı neredeyse oruç tutuyor. Teravih kılınıyor ve bu aylardaki hayat, yani Ramazan ayındaki hayat bambaşkadır. Onun için 3 aylarda hazırlık yapılır. Kileri, ambarı, bütün her şey, evlerin temizlenmesi 3 aylara mahsustur. Bir de 3 aylarda umumiyetle medreseler tatil olur. İlla Ramazan ayında tatil olur. Bu tatil müddetince medresede okuyan talebeler Anadolu'ya dağılırlar. Anadolu'nun pek çok köyünde cami yoktur. Cami varsa bile imam yoktur. O zaman şimdiki gibi yaygın değil ama var. Olmayan yerlere giderler ve burada bu medrese talebeleri, genç talebeler işte cemaate namaz kıldırırlar, ölü yıkarlar, vaaz verirler ama en mühimi burada Kur'an-ı Kerim öğretirler. Dolayısıyla bu 3 aylık müddet zarfında ciddi bir marif hizmeti görülür. Bu yaptıklarının karşılığında bu medrese talebelerine köylüler ve mahalleliler para ve hediyeler verirler. Bununla sene boyu harçlığını çıkarır, bir nevi burs gibidir. Hı hı. Buna cere çıkmak derler. Cer çekmek demek ama çocukların dağılmasından dolayı bu hocalara da cer hocası derler. Ramazan ayından sonraki bayramdan itibaren tekrar medreseye dönerler ve dersler başlar. Şimdiki gibi yaz tatili değil, medreselerde Ramazan ve 3 aylar tatili mevzubahistir. O da beni 3 aylarda cereyan eden bir hadisedir.
Bu aynı zamanda onların gideceği yerler için de büyük bir bekleyiştir.
Beklenti tabii. Bunları müftüler yapıyor. Yani programlı bir şey. Rastgele herkes her yere gitmiyor. Medrese talebeleri dağıtılıyor vilayetlere. Bu vilayetlerde müftü tarafından köylere tevzi ediliyor. Bu da dediğim gibi 3 ayların ehemmiyetli hadiselerinden bir tanesidir.
Şimdi bir taraftan tabii üç ayları çocuklara sevdirelim diyoruz. Hani kadınlar açısından hareketli, telaşlı günler ama buna rağmen yine de ibadetin yoğun olarak yapıldığı günler. Tabii mevsimine göre de farklılık gösteriyor diye düşünüyorum. Yaz mevsiminde belki biraz daha hareketli geçiyor ama kışın biraz daha evlerde, daha kapalı, daha kısa günlerde belki... O sosyal açıdan beklenen atmosferde pek dışarıda özellikle gerçekleşmiyor.
Dışarıda olmayabilir ama evlerde öyle değildir. Üç aylarda, üç ay boyunca üç ay tebrikine gider hanımlar birbirlerine. Gündüz ve gece. Kışın gece, gündüz yazın gündüzleri giderler ve otururlar. Yani ciddi otururlar. Bu sadece yani dini bir faaliyet olarak düşünmeyin. Üç ay tebrikine giderler. Gitmişken halleşirler. Eskiden bu kadar gitme gelme kolay değildi. Hele uzak yerlerde oturanlar için. Üç aylar bir vesile olur. Çünkü Ramazan'da tebrike gidemezler. Oruç olduğu için.
Bir de yaşlıların ben akrabalarını ziyarete gidip kalıp orada.
Evet.
İşte ibadet ettiğini, işte namazını, orucunu.
Bu da üç aylar bunun için bir vesiledir. Yani İstanbul'un içinde bile uzak mahalleler, uzak yerler sayılır. Birbirlerine gider otururlar, sohbet eder. Orada kalırlar birkaç gün. Hemen gitme gelme olmaz. Bu da üç aylarda bunun için bir vesile teşkil
eder. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
ederim. Görüşmek üzere.